Merhabalar. Sürdürülebilirlik gündemi programımızın 18.sine hoş geldiniz. Bu sürdürülebilirlik gündemi programımızın diğer programlarından bir farkı, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kapsamında açılış filmi olan Milletler Birleşince Acil Zamanlar İçin Acil Çözümler filmi ardından yapıyoruz. O yüzden Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni duyanlar vardır, duyup oradan gelenler vardır ya da hiç daha önce izlemeyenler varsa kesin izlemesini isteriz. 12.45'te film gösterimi devam edecek. Ücretsiz olarak sürdürülebiliryaşam.net üzerinden yayını takip edebilirsiniz. Bu yayının benim için de bir özel bir anlamı var. Profesyonel olarak sürdürülebilirlik kariyerime başladığımda EquIQ'da bir festival var ve gitmek ister misin diye bana sormuşlardı. Tabii ki dedim. Yeni mezun bir öğrenci olarak genelde böyle her şeye merak etme ve öğrenme eğilimiyle davrandığımız için hafta sonu 3 gün yoğun bir programdı. Ya dedim hafta içi zaten çalışıyoruz, bir de hafta sonu yorucu olacak vesaire. Ama bir gideyim dedim, merak ettim. Bir gittim. Müthiş filmler. Zaten dünyanın farklı yerlerinden ilham veren filmler. O yüzden 3 gün hiç ara vermeden cumartesi pazarda dahil full gitmiştim. Ve inanılmaz ilham almıştım. Sürdürülebilirliğe bayağı daha sağlam ve daha umutlu olarak başlamış oldum. O yüzden festivalin öyle bir anlamı var. Bu yayında da UNDP desteği var. Sağ olsun onların desteğiyle yapıyoruz. UNDP de başından beri biz dernek olarak kurulduğumuzdan beri yanımızda durup destek veriyor. Diğer önemli bir kurumda aramızda Yaşama Dair Vakıf'tan Mehmet Ali Bey var. O da ilk biz sürdürülebilirliği dert edindik ve bu konuda bir şeyler yapmak istediğimizde ilk kapısını çaldığımız kurumlardan ve kişilerdendi. O yüzden ve 3 önemli yapının bir araya gelmesi benim için bireysel olarak ayrıca bir heyecanlı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. İşte biraz zor zamanlarda, zor günler geçiriyoruz hep beraber.
Kesinlikle. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali dedik. Festivalin ilk filmini de izledik birlikte. Ve aslında hem evet sorunlar var sizin de bahsettiğiniz gibi, fakat bu sorunlara acil bir şekilde çözümünde olduğu ve bu çözümü üretenlerin de varlığını da bir şey görmüş olduk filmde de. O yüzden bitince bir tekrar böyle bir bende o ilk festivale katılmanın verdiği heyecan tekrar alevlendi. Burada size aslında biraz daha sizinle şeyi konuşmak istiyoruz. Bir pandemi öncesinde bir mevcut durum vardı. Bir anda pandemi denen pandemiyle karşı karşıya geldik ve şimdi pandemi sonrası ve aslında çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. İşin pandemi öncesinden başlayacak olursak ekolojik ve sosyal sorunlar nelerdi sizce?
Yani aslında pandemi öncesiyle sonrası arasında ekolojik ve toplumsal sorunlar açısından gündemimizin o kadar da değiştiğini söylemek bana kolay görünmüyor, birincisi. İkincisi, aslında gerçekten acil sorunlar, acil çözümler içinde miyiz? Ondan da emin değilim. Yani sorunların büyüklüğü aşikar, devasa meselelerle karşı karşıya olduğumuz bir tarihsel dönemdeyiz. Hani bir başka bakışla bakarsak ne zaman değildik ki de diyebiliriz. Hani 20. yüzyılın başında da böyleydi, öncesinde de böyleydi, ortasında da böyleydi. İşte 2. Dünya Savaşı vesaire. Krizler, salgınlar gördü dünya, savaşlar gördü, büyük savaşlar gördü, büyük göçler gördü vesaire. Dolayısıyla sorunlarımızın hiçbiri aslında birdenbire ortaya çıkmış ve birdenbire aciliyet kazanmış sorunlar değil. Yani sorunlar bizim gündelik hayatımız, toplumsal hayatımızın içerisinde yavaş yavaş büyümüş, derinleşmiş, çözülememiş. Çözülemedikçe katmanlaşmış, katmerleşmiş meseleler. Dolayısıyla hani pandeminin öncesinde yaşadığımız büyük krizler açısından baktığımızda, bu pandemi sırasında, hani pandeminin kendisinin dışında yeni bir gündemimiz olduğundan emin değilim. Ekolojik krizi çok uzun yıllardır konuşuyoruz. İklim krizi, işte onun bir boyutu ve hatta onun artık bir çatısı haline gelmiş bir mesele haline gelmişti pandemiden önce. Ve onu konuşuyorduk. Hani iklim krizi Nasıl bir kriz uyumu sağlayacağız? Direnecek miyiz? Nasıl çözümler geliştireceğiz? Yeni kuşakların meseleye müdahalesi gibi konuları konuşuyorduk ve vardı. Yani gündemimizde çok önemli bir sorun olarak vardı. Öte yandan yani dünya çok bir ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi bir ayrımcılık küresel karakter kazanmış durumdaydı ve bu giderek büyüyordu. İşte Amerika'da özellikle Black Lives Matter eylemleriyle filan iyice açığa çıkmış olan bir görüntü halini almıştı. Yani Amerika'da olunca büyük bir şekilde açığa çıktı ama bu kimliklerin birbiriyle olan ilişkisi, düşmanlıkları, gerilimleri yani Avrupa'da da, Asya'da da, Türkiye'de de her yerde aslında kendini gösteriyordu ve insanlığın baş edemediği bir mesele haline gelmişti. Sınıfsal eşitsizlikler yine öyle. Yani dünya yoksulluğun çok arttığı bir dönemden geçiyor. Nüfusuyla birlikte yoksulluğun da çok arttığı bir dönemden geçiyor. İşte Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerini bunun üzerine kurmuştu ve bize iyimser rakamlar da veriyordu. Hani 1 milyar yoksulu azalttık, 2 milyar yoksuldan yaklaşık 1 milyar yoksula düşürdük vesaire diyordu. Ama herhalde pandemi bütün bu sorunların biraz katmerlenmesine ve hızlanmasına da yol açtı. Ama daha önemlisi bence pandemi bütün bu sorunları görünür kılan, idrak edilme kapasitesini arttıran ve çözümler üzerine bizi düşünmeye sevk eden de bir rol oynadı gibi görünüyor. Dolayısıyla sorunlarımızın değiştiğini söylemek değil ama sorunlarımızın görünürlüğünün arttığını, idrak kabiliyetimizin arttığını ve çözüm üzerine düşünme motivasyonumuzun arttığını söylemek bana daha uygun geliyor. Ama en önemlisi bence bütün bunlar hani sorunları böyle toplumsal sorunlar şunlardı işte ırkçılıktı, cinsiyetçilikti, milliyetçiliklerdi işte vesaireydi, ekonomik sorunlar sınıfsaldı ya da ekonomik ilgiliydi. Sorunu tespit etmeye daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hem pandemiden önce hem de pandemi sırasındaki performansla ortaya çıkmış olan görüntü bana kalırsa şöyle. Dünyanın çok ciddi bir yönetim krizi var. Yani dünyanın hem küresel kurumlar açısından hem ulusal kurumlar açısından karar alma mekanizmalarının bu sorunlarla baş etme konusunda bir kriz yaşadığını görüyoruz. Yani siyasetin ve karar mekanizmalarının bu büyük toplumsal ekolojik krizler karşısında çözüm üretecek bir modele sahip olmadıklarını, bu karar mekanizmalarının hem kurgusunun hem performansının, uygulanmasının, işleyişinin ve sonuçlarının bu meselelerle pandemi öncesi ve pandemi sonrası ortaya çıkan meselelerle baş etme konusunda yeterli olmadığını idrak etmeye başladığımız bir dönemden geçiyoruz. Onun için ben herhalde bu sorunların en tepesine bir yönetim krizi sorununu koyabiliriz diye düşünüyorum.
Teşekkürler. Bu arada canlı yayında sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız biz yayının en sonunda bu soru cevap kısmına geçeceğiz. O yüzden aklınıza soru geldikçe sorabilirsiniz orada. Bu aslında yönetim krizinden bahsettiniz. Şu an aslında pandemiyle birlikte daha görünür olan farklı sektörel krizler var. Ama diğer tarafta da iklim krizinden de yine bahsettiniz. Bu iklim krizi yönetimsel açıdan bayağı zorlayıcı etmenlerden biri. Bu iklim krizi doğrudan aslında bir eşitsizlikler meselesini tekrar bir gündeme getirip eşitsizliklerin artmasına sebep oldu. Haliyle bu iklim krizi daha kırılgan grupların bundan çok daha fazla etkilenmesine de sebebiyet verdi. Sizin iklim kriziyle aslında bu eşitsizlikler arasındaki ilişkiyi siz nasıl yorumlarsınız?
Ya iklim krizi de dahil tüm krizler aslında eşitsizlikleri güçlendirir ve yeni eşitsizliklerin oluşmasına yol açarlar. Yani tüm krizler eşitsizliği güçlendirir diye girebilirim herhalde. Yani ekonomik krizler de eşitsizlikleri güçlendirir. Yani ekonomik krizlerin genellikle işte bazen finansal, bazen üretim, bazen pazar vesaire gibi boyutları olur. Hangi katmandan ortaya çıkıyorsa kriz o katmanı zayıflatır ve orada büyük bir eşitsizliğe yol açabilir. Bazen kentlerde çalışan işte ücretlilerin eşitsizliğini çok derinleştirirken, onların mağduriyetlerini çok derinleştirirken bazen bu başka bir yerde ortaya çıkar ve çiftçilerinkini çok mağduriyetlerini güçlendirebilir vesaire. Dolayısıyla aslında kırılganlık bütün krizlerden hem artarak, yani daha da bir sürü yani kırılgan grup krizlerden ya kırılganlıkları daha artarak çıkar ya da aslında daha önce o kadar da kırılgan olmadığı halde kırılganlaşarak da çıkar. Şimdi iklim krizi de aslında biraz böyle görünüyor. Ve iklim kriziyle birlikte ekonomik krizler, depremler, göçler, savaşlar ve bir de iklim krizi eklenince yani benim gördüğüm kadarıyla kırılgan olmayan bir gruptan artık söz etmek kolay değil. Yani her grup neredeyse kendisine bir kırılganlık tarif edebilecek duruma gelmiş durumda. Yani yoksullar, kadınlar, çocuklar, göçmenler, şimdi pandemiyle birlikte çok görünür olmaya başlayan ama zaten kırılgan olan, daha da kırılganlaşan yaşlılar. Ekonomik sistemi düşündüğümüzde dünyanın bütün ekonomik sistemi aslında işe dayalı bir gelir düzeni üzerine kuruldu. Yani işiniz varsa geliriniz var, geliriniz varsa kırılganlığınız zayıflıyor. Şimdi bu ekonomik pandemiyle birlikte ortaya çıkan ekonomik kriz, işe dayalı gelir düzeninin de kırılganlığın bizzatihi kendi sebebi olabileceğini bize gösteriyor. Ve işte bununla neyi gördük? İş bulamayan, dolayısıyla gelir elde edemeyen genç işsizlerin ne kadar kırılganlaşabileceğini gördük. Türkiye açısından bakınca tarihsel bir şeyin içerisindeyiz. Yani gündelik hayat politikalarında baktığımızda işte LGBT'ler, çoğunluk dışına düşen inanç grupları, işte ırk vesaire, milli kimlik nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kimlikler, göçmenler, mülteciler, yani bütün bunlar aslında bir kırılganlık yaşıyorlardı. İklim krizi pek çok açıdan bunları daha da katmerledi. Pandemi ise daha da güçlendirdi gibi görünüyor. Yani dolayısıyla iklim krizi aslında bana kalırsa biraz bu anlamda da soyut bir adlandırma gibi duruyor. Yani nedir tam olarak iklim krizinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve mesela bizim araştırmalarımızda gündelik şeyde sorduğumuzda iklim bazen hava durumu olarak karşımıza çıkıyor. Bazen işte kuraklık olarak karşımıza çıkıyor. Bazen seller olarak karşımıza çıkıyor vesaire filan. Ama mesela buna iklim demiyor insanların çoğunluğu. Yani mesela kuraklıktan dolayı hasat yapamamış bir çiftçi buna kuraklık sorunu diyor. Yani kuraklık oldu ve ben gelir elde edemedim diyor. O öyle kırılganlaşıyor. Ya da Türkiye'nin büyük şehirlerinde neredeyse son 10-15 senedir sel olmayan bir yıl geçmiyor. Ve bu seller kime gidiyor, vuruyor? İşte en yoksul mahalleleri, göçmenlerin mahallelerini, yoksulların mahallelerini, işsizlerin mahallelerini vuruyor. Oralardaki evler su altında kalıyor. Dolayısıyla o su altında kalan evi yine yönetim krizine bağlayayım, kim gidiyor çözüyor? İşte belediyeler, devlet vesaire gidiyor. Ne yapıyor? O evin tamiratını yapıyor. Yeniden orayı yaşanabilir hale getiriyor. Ama o ev selin arkasından büyük bir başka şeyle karşılaşıyor. O evi yeniden ayağa kaldırmak için işsiz kalan birisi oluyor evin içerisinde. Ya da işte eşyasını, mobilyasını vesaire kaybettikten sonra onu oraya yeniden koyacak, yeniden bir yaşam kuracak bir kadın mağduriyeti görüyoruz mesela. Yani işte mesela bir kadınla bir erkek, yetişkin bir kadınla yetişkin bir erkek selden aynı ölçüde etkilenmiyor. Ya da bu nedenle eğitim dışına düşmüş çocuklar oluyor o evlerde ve onlar da eşit etkilenmiyorlar bundan. Dolayısıyla iklim krizi bazen seller olarak, bazen kuraklıklar olarak, bazen büyük hava hareketleri olarak karşımıza çıkıyor ama bunlar geri de birbirinden eşit etkilenen bir toplumsal grup şeyi bırakmıyor, durumu bırakmıyor. Farklı toplumsal gruplar farklı mağduriyetler yaşıyorlar ve bunlar eşit olmuyorlar. Yani kadınların mağduriyetiyle erkeklerinki eşit olmuyor mesela, ya da çocuklarınkiyle yaşlılarınki eşit olmuyor mesela vesaire. Dolayısıyla ya da göçmenlerinkiyle çoğunluk kimliğine ait olanlarınki eşit olmuyor mesela. Dolayısıyla böyle bir eşitsizlik, yani iklim krizinin de desteklediği ama pandemiyle birlikte de iyice açığa çıkmış olan, mesela pandemide ölenlerin profilleri üzerine yapılan çalışmalarda daha yoksulların, daha işte altında hastalık belirtisi, yani daha kronik hastalıkları olanların daha fazla öldüğünü görüyoruz. Ve bütün bunlar da bu eşitsizliklerle ilgili aslında. Dolayısıyla mesela pandemi herkesi eşit ölçüde etkileyebiliyor. Hepimiz virüs kapabiliyoruz söylemi o kadar da gerçek bir söylem gibi durmuyor karşımızda. Hepimiz virüs kapma açısından eşitleniyoruz ama virüsün hepimizin bedenini ele geçirme, çökertme, öldürme, yok etme performansı açısından eşit değiliz. İklim krizi de biraz öyle. Yani iklimin bütün sonuçlarından hepimiz etkilenmeye açığız ama hepimiz aynı şekilde etkilenmiyoruz. Yani bu kriz gelip vurduğu anda bazılarını çok daha büyük etkiliyor, bazılarını daha az etkiliyor. Eşitsizliği belki biraz böyle ortadan, yani böyle tarif etmek mümkün. Ama ben bunu bir kere daha getirip bu yönetim krizlerine bağlamak istiyorum. Mesela dünyanın bugün yönetim mekanizmalarının, yine hem küresel kuruluşların hem ulusal ölçekte karar vericilerin bu meseleye bakışlarına baktığımızdaysa, yani bir iklim meselesini kendi önceliklerinin en ortalarında, altında bir yerde gören bir anlayışa ve iklim krizinin yol açtığı sonuçlarıysa yapısal olarak ortadan kaldıracak tedbirlere değil de pansumanlar yapacak. Yani selden mağdur olmuş evin duvarını yeniden örüp ev sahibine teslim edecek bir pansuman yapan bir yönetim anlayışına sahip olduğumuzu görüyorum. Dolayısıyla krizin büyüklüğüyle ve etkisinin çapıyla onunla baş etmek için kaynakları kullanan, kararları verenlerin motivasyonları arasındaki mesafenin çok açık olduğunu düşünüyorum. Büyük gerilimimizin burada olduğunu düşünüyorum. Aynı şey pandemi için de geçerli. Yani pandeminin etkisi ve sonuçlarının büyüklüğüyle bununla baş etme konusunda karar vericilerin kaynakları kullanma davranışlarının motivasyonları açısında bir baş edilemez bir gerilim olduğunu, sorunla baş edilemez bir gerilim olduğunu söyleyebilirim.
Bu aslında şeyden bahsetmedim ben de, bu ilk festivalle tanıştıktan sonra ne kadar güzel işler yapıyorsunuz deyip aslında gönüllüsü oldum. Uzun zamandır da Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin gönüllülerindenim. Gönüllü olmak isteyenlere de duyurulur bu arada. Festivalin bir taraftan da şey meselesi beni çok etkilemişti, hani çözüme sahiplenme meselesi ve hani bu bir önceki filmde de gördüğümüz üzere bir çözüm odaklı aslında sürekli her şey tanımlanıyor ve ilham veren, o sorunlara karşı mücadele eden bireyleri, kurumları, örgütlerin aslında bu mücadelelerini bir taraftan da inovatif bir şekilde, yenilikçi bir şekilde bir projeye, bir amaca ve bunu geniş kitlelere yayma meselesi de önemli. Bu ilk bölümde pandemi öncesi mevcut durumdan bahsettik. Bu kadar çözüm odaklı bir festivalse biraz daha bundan sonra pandemi sonrasına ve biraz daha bu çözüm meselelerine de girmek isteriz. İşte bu bahsettiğiniz pandemiden hepimizi eşit etkiliyor ama eşit etkilemiyor gibi şeylerden bahsettiniz. Doğru bence de, çünkü hani bizim gibi yapılan işleri bir anda dijitale taşıyıp fiziksel sahadan bu işleri çekebilen kurumlar var. Yine yayın öncesinde sohbet ettiğimiz gibi hani bir tekstil atölyesinin bunu dijitale taşımak gibi bir opsiyonu yok. Bu yüzden hani gördüğümüz ya da görmediğimiz çeşitli kitleler de var. Bu pandemi sonrası ortaya çıkan aslında ya da daha da görünür olan, zaten vardı ama hiç onlar aslında görünür değildi. Bu yeni eşitsizlikler neler? Hani eşitsizliklerden biraz bahsettiniz ama biraz daha bunu pandemi üzerine indirgersek.
Yani şimdi pandemi açısından bakınca şöyle bir karşılaştırma gerçekten yapmak mümkün. Şimdi hepimiz kendi sahip olduğumuz gündelik hayat standartlarımızın merceğinden pandemiyi görüyoruz. Yani şimdi mesela burada bizim online olarak böyle bir işi yapabiliyor olmamız, ki böyle işlerin çoğunda bir ekonomi de oluşuyor. Buradan da bir gelir, yaptığımız işi, gelir elde ettiğimiz işi bu şekilde yapabiliyor olmamız aslında bir ayrımcılık. Ya da ayrımcılık değil ama bir imtiyaz, bir ayrıcalık. Yani şimdi bu imtiyaz kimin karşısında imtiyaz? Gelirini bu şekilde elde edemeyecekler karşısında bir imtiyaz. İşte o tekstil atölyelerinde, merdiven altı imalathanelerde, gıda üretim atölyelerinde vesaire de şimdi her gün oralarda çalışan insanların, işini online yapabilme imkanı olmayan insanların karşı karşıya kaldığı sorun ile bizim gibi görece imtiyazların karşı karşıya kaldığı sorun aynı değil. Bir kere bu aslında birbirine görece benzeyen, yani bir işe bağlı gelir elde eden insanlar olma açısından birbirine benzeyenlerin arasında bir imtiyaz duvarı örmeye başladı. Şimdi bizim gibiler bu mercekten hayata baktıklarında salgının yayılmasının faturasını nereye kesiyorlar? İşte AVM'lere giden, cenazelere giden, işte camilere giden, işte düğünlere giden, asker uğurlamalara giden sosyal kalabalıklara kesiyorlar faturayı. Şimdi sosyal kalabalık faturanın kesilebileceği en kolay yer. Peki iş nedeniyle oluşan kalabalıklara hiç dönüp bakıyor mu bu profil? Bu mercekten dönüp oraya bakıyorum. Yani niye her gün insanlar otobüslere doluşup işte tekstil atölyelerine, gıda imalathanelerine vesaireye gidiyorlar diyor muyuz mesela? Demiyoruz. Çünkü onların performansından faydalanıyoruz. Peki oralarda salgın gerçekten ne kadar hızlı yayılıyor biliyor muyuz? Bir fikrimiz yok. Ama hepimizin bir işte camide cuma namazı kılanların ya da AVM'de alışveriş yapanların salgını ne kadar yaydığı hakkında bir fikrimiz var. Şimdi bu imtiyaz hali bizim düşünme biçimimizi de çok etkiliyor. Ve biz işte AVM'yi, ibadeti, askeri, cenazeyi vesaireyi faturanın ana yüklenicisi haline getirirken öbür tarafta işe gitmek zorunda olduğu için salgından etkilenen ya da onu yayan bir düzeni çok da konuşmuş olmuyoruz. Yani oraya pek de bir fatura çıkarmış olmuyoruz. Çünkü oranın o şekilde gidiyor olması bizim imtiyazımızın da devamlılığı için de gerekli. Şimdi dolayısıyla burada bir yani burada bir iki yüzlü bir halimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu salgının sonuçları ve işte eşitsizliği hakkında konuşurken. Bir kere eşitsizliğin asıl kaynağı orası. Yani sosyal kalabalıklar değil ama esas üretim için bu işin içerisinde olanlar. Peki orayı nasıl koruyacağımıza dair de çok düşünüyor muyuz gerçekten? O kadar da düşünmüyoruz. Birinci eşitsizlik bu bence. Yani bir başlık açısından söylersek. İkincisi şu. Pandemi bir sağlık krizi olarak ortaya çıktı ama bir ekonomik çöküş de getirdi. Şimdi Mart-Nisan dönemindeki kapanmamız, bütün dünyanın kapanması dünyaya bir fatura çıkardı. Ekonomilerin işte yaklaşık %10 küçüldüğü, insan yoksul sayısını ya yani mutlak yoksul sayısının 500 milyon civarında arttığı, işsizlerin oranının işte %20'lere 30'lara çıktığı vesaire gibi biliyorsunuz istatistikler yayınlandı. İşte Oxfam yayınladı, OECD yayınladı vesaire pek çok rapor yayınlandı değil mi? Şimdi bu bizi aslında şu açıdan düşündürmeli. Demek ki yeni bir eşitsizlik alanında burada kuruluyor. İşsizler, yoksullar yeni bir topluma bir fatura olarak da burada bir eşitsizlik alanı çıkıyor. Peki bu neden? Mesela niye böyle oluyor? Çünkü biz gelirimizi işe bağlı elde ediyoruz. Bir işimiz varsa bir gelirimiz var yani, değil mi? Peki niye bunu mesela çok sorguluyor? Bu da eşitsizliğin ana kaynağı oluyor. İşi olanla işi olmayan arasında bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. İşe erişme kabiliyeti olanla olmayan arasında bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Şimdi bunu ama biz sorgulamıyoruz değil mi? Neden işe bağlı gelir var? Yani neden biz mesela insanlığın ürettiği toplam serveti paylaşmak için yeni bir model geliştirmiyoruz? Mesela bu eşitsizliğin giderilmesi için aslında çünkü şunu biliyoruz. İnsanlığın servet üretme kabiliyeti çok arttı ama o serveti toplam iyilik için, toplam fayda için kullanma kabiliyeti o kadar da artmadı. Bunu daha adil paylaşabilme ve hayatı kolektif olarak iyileştirebilme kabiliyeti o kadar da artmadı. Dolayısıyla bu tür eşitsizlikler açığa çıkarken bizi bu eşitsizliklere sürükleyen yine karar mekanizmaları, yönetim mekanizmaları, paylaşım, dağıtım mekanizmaları ve bunların adaletiyle ilgili bazı sorularla karşı karşıya bırakıyor. Ya ben buradan bir tek hani eşitsizliklerin ne kadar derinleştiğini biraz böyle söyleyebilirim. Ama umutlu tarafta da şunu söyleyebilirim. Bunları nasıl aşacağımıza ilişkin de bize aslında bazı ipuçları veren bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla sanıyorum Ahmet Altan geçenlerde bir Washington Post'ta bir yazı yazmış ve şey demiş. Ben de çok hani bir bölümünü gördüm. 70 yaşındayım, hapisteyim. Herkes de kapandığı bir dönemden geçiyor. Yani herkesin evine kapandığı bir dönemde ben de hapisteyim. Bu deniz altında bir akvaryumda olmak gibi bir şey demiş. Ve demiş ki yani ben ama bu dönemin bir tarihsel kırılma olduğunu düşünüyorum ve umutluyum. Yani bu dönem insanlık açısından umutluyum. Kendim açısından umutlu değilim. Yani buradan hayatta kalarak çıkacağımı zannetmiyorum ama insanlığın buradan çok öğrenerek çıkacağını ve kendini yenileyerek çıkacağını düşünüyorum demiş. Ben de biraz o iyimserliği, yani o karamsarlığı kişisel olarak paylaşıyorum. İyimserliği de insanlık adına da biraz umut etmek istiyorum doğrusu.
Bu geçmiş programlarda Hacer Fogo'yu almıştık. Derin yoksulluk ağı meselesi aslında. Bu eşitsizliklerin farklı açılardan irdelemiştik. Onu da yakından takip etmeye çalışıyorum. Hani başlangıçta şey demiştiniz aslında, konuşurken de kendi perspektifimizden bakıyoruz ve o açıdan yorumluyoruz bu yaşadığımız şeyleri. Evet. Orada Hacer abla paylaşmış işte, hani ayakkabısı olmayan bir çocuğu annesini aradım ve çocuğun kaç numara ayakkabı giyiyor, ona ayakkabı bulalım diye aradım. Fakat o kaç numara giydiğini bilmiyor çünkü tüm giydiği ayakkabıları çöpten topluyorlarmış. Çöpten bulduğu ayakkabıları giyiyormuş gibi bir sahneden bahsetmiştim.
Yani çok güzel. Yüzden, tam demek istediğim şey bu işte. Yani.
Şimdi pandemi, hani umutla devam ettik. Bir de işin pandemi bitecek ve her şey çok güzel olacak gibi böyle bir algı da var bir taraftan. Peki aslında pandemi sonrası bizi nasıl bir dünya bekliyor? Sizin çalışmalarınızda çünkü...
Şimdi hani, evet. Lütfen ya, devam et.
Ya şey tarafı, hani Yaşama Dair Vakfın benim için şey, bu araştırma temelli çalışmalar yapması beni en çok etkileyen ve umutlandıran, zaten gerek Diyarbakır'da gerek Ankara'da birçok çalışmanızda da birebir yer aldım, uzun dönemli projelerde de katılımcı olarak. O yüzden yakinen bildiğim için onda bir görüşünüzü almak istedim.
Yani bir kere şeyi söylemek isterim, hani pandemiden önce her şey çok güzeldi de pandemi şahane hayatımızı böyle bir çamura çevirdi gibi bir kabulüm olmadığı için, pandemi bitecek ve her şey çok güzel olacak gibi de bir iyimserlik içerisinde değilim. Yani bir kere onu söylemek isterim. Yani en azından kısa vadede değilim. Ama uzun vade açısından ben de iyimserlerdenim. Yani onun için acil çözüm beklemiyorum. Yani karşı karşıya olduğumuz meselelerin büyüklüğüyle onu acilen çözebilecek bir kabiliyete sahip olmanın imkansızlığının farkındayım. Yani öyle bir acil çözüm beklemiyorum. Ama en azından buradan öğrenerek çıkacak bir tarihsel insanlık birikimine sahip olduğumuza da inanıyorum. Yani insanlık sonuçta da bu tür tecrübelerden öğrenerek, kendini yenileyerek, değiştirerek ve yeni ihtiyaçlarına uyum sağlayarak çıkma becerisini gösteriyor. Ben onun için bu krizler karşısında, hani iklim krizi de dahil, pandemi de dahil vesaire karşısında işte buradan çıkamayacağız, öleceğiz, biteceğiz türü bir cehennem anlatısına çok itibar edenlerden değilim doğrusu. Çünkü insanlığın tarihsel tecrübesine baktığımızda krizlerle baş etme kabiliyeti her zaman var. O yaratıcılığa da sahip ve oradan öğrenerek çıkıyor. Ama ne umabilirim? Umuyorum benim ömrümün sınırları içerisinde değişimin iyiye doğru olduğunu görecek bazı işaretler görebilirim. Yani bunu kişisel olarak umabilirim. Ama neyin iyileşmesine ihtiyacımız var dersek bu pandemiden sonra, hem iklim krizi hem pandeminin bence ortak noktası şu: insanlığın geliştirdiği kendini yönetme modelleri bugün bize bu krizlerden çıkma kabiliyetine sahip olduğuna dair güçlü işaretler vermiyor. Üstelik de son bir 8-10 senedir bütün dünyada yükselen bir sağ, milliyetçi, ırkçı, popülist bir yönetim dalgasının bu krizler döneminde daha da başımızın büyük bir derdi olabileceğini görmüş olduk. Çünkü uzun vadeli kararlar verebilen sistemler içerisinde değiliz. Bir kere kararlarını siyaset dünyası, iktidarlar dünyası kendi küçük iktidar dönemleri sınırlarında verebiliyorlar. Yani 5 yıllığına iktidara gelmiş bir diyelim partinin, yani bütün dünya için geçerli, ya da kendini en fazla 10 yıl iktidarda kalacakmış gibi varsayan bir partinin karar ölçeği de böyle oluyor. Dolayısıyla onların hızlı kazanımlara ihtiyacı var. Yani acil kazanımlara ihtiyacı var. Toplumsal desteği her gün yeniden örgütlemeye ihtiyaçları var. Toplumsal rızayı her gün yeniden almaya ihtiyaçları var. Ama sorunlarımız bugünden yarına çözülebilecek kadar basit sorunlar değil. Bugünkü hızlı kararlarla altından kalkabileceğimiz sorunlar değil. Dolayısıyla bu karar mekanizmalarının hızlı karar verme ihtiyaçları ile sorunların daha uzun vadeye yayılarak çözülebilme gereksinimleri arasında bir gerilim var. Şimdi insanlığın bence karşı karşıya kaldığı en önemli sorun pandemiyle birlikte iyice açığa çıktı ki bu sorun. Şimdi biz pandemiyi bir anda bulmadık önümüzde. Değil mi? Yani son 15-20 senedir, hatta İspanyol gribinden beri bakacak olursak 100 seneden fazladır, bu tür bir krizle karşı karşıya kalacağımızı biz biliyorduk, değil mi? Yani insanlık bu tür bir krizi aslında birden kapısının önünde bulmadı. Biliyordu, geliyordu. Yani geliyorum demeyen bir kriz değildi bu. Ya da iklim krizini bir anda kapımızda bulmadık. Zaten kendi performansımızla bu krizi yarattık. Yoksulluk da öyle. İnsanlık eliyle yaratılmış bir kriz, değil mi, yoksulluk aslında? Mesela diğerleri de öyle. Şimdi dolayısıyla bu krizlerden de bu tür bir karar mekanizması ile çıkmamız mümkün değil. Onun için ben pandemiden sonra her şeyi bilmem ama bazı şeyler daha iyi olacaksa eğer, insanlığın kendi karar mekanizmasının nasıl olacağına dair düşünmeye başlaması gerektiğini, bir ortak akıl üretmesi gerektiğini, bunun için pandemi öncesinde ortak aklı üretmemizin önünde engel olan birlikte konuşabilme, farklılıkların birlikte düşünebilme, müzakere edebilme becerisinin de değişime ihtiyacı var. Burası değişirse, burayı değiştirecek bir performans ortaya koyarsak, krizlerimizin altından kalkabilecek bir model de inşa edebiliriz. Ama bir model inşa etmeden mevcut sistemi koruyalım, mevcut işte işe bağlı gelir düzeninden ibaret bir ekonomik sistemi koruyalım, İşte 3 yıllık, 5 yıllık kararlar alma yetkisini verdiğimiz iktidarların bütün hayatımızı etkileyen kararları alabildiği düzenlerimizi koruyalım ve bu krizlerin altından kalkalım. Bu mümkün değil. Onun için bence krizlerin altından kalkmaktan önce bu krizlerin altından kalkabilecek bir mekanizmayı, yaklaşımı, bakışı nasıl inşa edeceğimizi konuşmaya, düşünmeye, tartışmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum.
Burada aslında bahsettiğiniz bu mesele sonrası direkt aslında Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi ya da bu Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin sürdürülebilirliğe bakışında beni en etkileyen şeylerden biri aslı olan aslında yaşamın sürdürülebilirliğidir bakış açıları. Çünkü sürdürülebilirlik kavramı konu olduğu zaman genelde çok daha kapitalist anlamda finansal sürdürülebilirlik meselesi de algılanabiliyor. O yüzden buna müthiş bir derinlikle bakış açıları beni hep etkilemiştir. Bir de festivalin şey tarafı da zaten başka bu müthiş çıkarımın bir özeti aslında. Belgeseller dünyayı değiştirir mi bilinmez ama onları seyredenler değiştirebilir diye. Çok bireysel bir yerden de bakıyorlar bu meseleye şey açısından bence. Çünkü gerçekten bu bireylerin bir şeyi dönüştürme meseleleri, işte bireylerden oluşan kurumların dolayısıyla bir şeyleri değiştirme meseleleri. Bu pandemi sonrası daha yaşanabilir bir gelecek ya da daha yaşanabilir bir yaşam için bireysel olarak biz şimdi ne yapabiliriz sizce?
Yani bu krizlerin ne kadar küresel olduğu ortada. Yani iklim de öyle, pandemi de öyle, yoksulluk da öyle, vesaire, ırkçılık da öyle, ne kadar küresel olduğu ortada. Bu küresel krizleri kendi bireysel dünyalarımızda ne kadar değiştirebileceğimiz biraz tabii yani güç bir soru. Lakin bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerin başında bence şu geliyor. Kendi merceklerimizden dünyayı anlama performansımızı biraz gözden geçirebiliriz. Yani dünyayı bize benzemeyenlerin gözünden anlamak için bir çaba harcamaya başlayabiliriz. Hayatı da öyle. Yani eğer biz sürekli kendi işte sınıfsal pozisyonumuz, imtiyazlı yerlerimiz, işte ne bileyim olanaklarımız vesaire gündelik hayat pratiklerimiz içinden bakarak bu sorunların altından kalkamayacağımız aşikar. Dolayısıyla belki yani en önemlisi ilk soru şu olabilir. Kendimize benzemeyen, bize benzemeyenlerin dünyayı anlama, yorumlama, algılama ve tecrübe etme biçimleriyle benimki arasında nasıl bir diyalog kurabilirim? Yani orayı nasıl anlayabilirim, ben oraya kendimi nasıl taşıyabilirim, nasıl kurabilirim? Eğer meselemizin bu kadar ortak olduğunu, kolektif olduğunu, hepimizi ilgilendiren ve hepimizi birbirine bağlayan bir mesele olduğunu düşünüyorsak, kendi gündelik hayatımızdaki kalıp yargılarımız, ön yargılarımız, başkalarını düşünme, anlama ve duyma biçimlerimizi gözden geçirerek başlayabiliriz. Ve buradan gideceğimiz yerin de işte bu karar mekanizmalarının üzerindeki etkimizi arttırmak olacağını düşünüyorum. Eninde sonunda ben bu karar mekanizmalarını şöyle bir şey olarak görmüyorum. Kendinden menkul, izole bir yapı bu karar mekanizmaları ve ne arzu ederlerse o kararları veren bir avuç elittir diye görmüyorum. Sonuçta bu bir avuç elit kararları veriyor olabilir ama o kararları toplumsal beklentiye dayandırıyorlar. Toplumsal rızaya dayandırıyorlar. Ve biz de onlara belli ölçülerde rıza gösterdiğimiz, o kutuplaşmanın bir parçası haline geldiğimiz vesaire olduğumuz için aslında bu karar mekanizmalarının, bu beceriksiz karar mekanizmalarının hatta sürdürülebilirliğine katkıda bulunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bence bireysel olarak yapabileceğimiz şey bu. Yani bir, kendi gündelik hayatımızda farklılıklarla ilişkimizi gözden geçirmemiz, sonra da bu karar mekanizmaları üzerinde yeni bir etki mekanizması, bakışı ya da araçları geliştirmek için çabalamamız gerektiğini düşünüyorum.
Teşekkürler. Orada bir yorum gelmişti. Bu bireysellik toplumu dağıtır, bu da toplumun sonudur gibi. Bu arada o yorumlar festivale ait gibi olan şeyler benim kişisel yorumlayışım. O yüzden festivale mal olmasını istemem. Oradaki bence o bireysellik diye benim tanımladığım mesele, sorunlarla karşılaştığımızda aslında biraz daha ilk o aslında harekete geçmedeki bireysellikten bahsediyorum. Yani yoksa sürdürülebilir yaşam kolektifi diye sorunlara kolektif bir çözüm üretilmesi, işte sizin de dediğiniz gibi bunların aslında bireysel çözülebilir mi bu kadar büyük sorunlar meselesi var tabii ki, ama o benim bahsettiğim biraz daha harekete geçmedeki aslında bireysellik, sonrasında tabii kolektif olarak bunun bir harekete dönüşme meselesini kastetmiştim. Yanlış evet. Anlaşılmasını istemem. Konuşmanızda karar alma süreçlerinden çok fazla bahsettiniz aslında. Böyle bir sürekli bir karar alma kavramı üzerinde değindik. Hem yaşama dair vakıf olarak siz sivil toplum kuruluşlarının, yurttaşlarının kanaatlerini, aslında hükümetlerin, kamu yönetimlerini ve özel sektörün kararlarını etkileyen kuruluşlar olması için çalışıyorsunuz aslında. Bu karar alma süreçlerini peki nasıl etkileyebiliriz?
Şimdi aslında bütün sivil toplum dünyasının hikayesi bu. Yani kararları etkilemek ve kanaatleri etkilemek. Şimdi karar deyince aslında şunu kastediyoruz. Bazı yapıların aldığı kararlar hepimizin hayatını etkiler. Bu kimdir bu? İşte küresel kuruluşlar, iktidarlar, siyasi organizasyonlar ve özel sektör kuruluşlarıdır aslında. Bunlar kararlar verirler. Yani bir özel sektör kuruluşu nasıl bir gazoz üreteceğine karar verir, değil mi? O gazozun içine ne koyacağına karar verir. Ve onu bize sunar. Şimdi bu karar hepimizin hayatını etkiler. Hepimizin sağlığını etkiler, işte kültürünü etkiler, hayatını etkiler vesaire filan. Ya işte ne bileyim, nasıl bir deterjan üreteceğine karar verir. Ve o deterjan hepimizin hayatını etkiler. Dolayısıyla orada bir karar verme alanı var. İktidarlar da aynı şekilde kararlar verirler. Yani mesela eğitim müfredatı nasıl olacağına karar verirler ve o müfredat nasıl bir kuşak yetişeceğini etkiler, değil mi? Ya da ne bileyim otururlar, tarım politikalarını konuşurlar, işte iktidarlar derler ki ben küçük çiftçiye yatırım yapmayacağım, büyük endüstriyel üretime, tarımsal üretime yatırım yapacağım. Benim kalkınma programım budur derler ve o program hayatı etkiler. Dolayısıyla üretimi kimin yapacağını, nasıl üretileceğini, nasıl dağıtılacağını, kimin bunu nasıl son ürün olarak alacağını etkiler. Ne olur? Küçük orta ölçekli çiftçiye de şehirlere göç etmek düşer. Oradan gelirler. Dolayısıyla o karar şehirlerde yeni nüfuslar, yeni yoksullar, istihdam problemleri vesaire yaratır bir taraftan. Bir taraftan da işte toprağın kullanımı ile ilgili, ekoloji ile ilgili başka sonuçlar yaratır. Dolayısıyla kararlar, bu kararlar hepimizin gündelik hayatını etkileyen kararlar ve bu kararlar bazı yerlerde veriliyor. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları nedir bunun karşısında? Karar verici değildir. Yani o kararın yerine geçip o kararı veremez. O kararı verme meşruiyetine de sahip değildir. Çünkü onun öyle bir toplumsal desteği, öyle bir talebi, iddiası olmamıştır. Ama ne yapabilir? Bu kararları etkileyen araçlar geliştirebilir. Bu kararları nasıl olması gerektiğini etkileyen araçlar geliştirebilir. Şimdi bu kararı oluşturan ana dinamikler neler? Birincisi karar vericinin meşruiyeti, yani toplumdan aldığı destek. İkincisi toplumun onu destekleme motivasyonları, yani toplumun kanaatleri, bu karar vericiler hakkında ya da alternatif karar vericiler hakkındaki kanaatleri. O zaman toplumun karar vericiden bir şey talep etmeye başlaması halinde kararlar değişebilir. O zaman sivil toplumun burada iki tane hedefi oluyor. Biri yurttaşların kanaatleri, yani yurttaşların bu karar ihtimalleri hakkındaki kanaatleri ne etkilemek? Yani küçük çiftçiyi mi destekleyeceğim, endüstriyel üretim yapan büyük çiftçiyi mi destekleyeceğim sorusu karşısında o sorunun cevabını etkileyebilecek olan toplumsal kesimlerin de kanaatleri var. Değil mi? O kanaatleri etkilemek de sivil toplum dünyasının işi. O karar alıcıları etkilemek de sivil toplum dünyasının işi. Bizim işte hem YADA'da yapmaya çalıştığımız hem de aslında kendi gündemimizi oluşturan temel şeylerden bir tanesi bu. Sivil toplumla toplum, sivil toplumla yurttaşlar arasındaki ilişkilerde kanaat dünyasını nasıl etkileriz? Sivil toplumla siyaset arasındaki ilişkilerde de karar dünyasını nasıl etkilerizin arayışı aslında yapmaya çalıştığımız şey. Ki bence özellikle pandemi sonrasındaki hayatımızı değiştirecek temel dinamiklerden biri de bu ilişkilerdeki yapısal değişiklikler ve bu ilişkilerdeki motivasyonlardaki değişiklikler olabilir.
Teşekkürler. Şimdi soru cevap kısmına geçmek isteriz. Zamanımız da daralıyor. Bir sonraki film 45'te başlayacak. Kapitalizmin tipik işleyiş mantığı karı kısa zamanda realize etmek, sermaye sahipleri teknolojiyle, servetleriyle, teknolojisiyle servetlerine ağırlık kazanmaya başladı. Hükümetleri de etkiliyor. Bu ikilem benim kafamı karıştırıyor. Politika yapıcılar artık tek başlarına hareket edemeyecek mi? Diye bir soru gelmiş.
Politika yapıcılar bence hiçbir zaman tek başlarına hareket edemediler. Yani zaten etmesinlerdi. Yani politika yapıcıların tek başına hareket etmesi bizi bir kabusa taşır ancak. Onların dayanacağı tabii çevreler var. Birincisi toplumsal destek, politika yapıcıların temel dayanakları toplumsal destek. Toplumdan aldıkları destek, oy desteği, işte manevi destek, işte politik destek vesaire gibi destekler. İkincisi de tabii özel sektörle iktidarlar arasındaki temel benzerlik karar alma özellikleri. İkisi de kararlar alabilen yerler ve birbirlerinin kararlarını da dolayısıyla etkileme kabiliyetleri daha yüksek. Dolayısıyla bu bize ne devlet atlatan açılımlar yaparken özel sektöründe çeşitli sektörleri işte bir büyük servet üretme kabiliyetini gösterdiler. Geçtiğimiz 25 yıl şu anda bir bağlantımda şey var galiba. Var mı bağlantımda bir sorun?
Yok şu an geliyorum. Tamam. İlk başta gittiği gibi oldu. Hemen geliyorum.
Evet, yani geçtiğimiz 25-30 yıl açısından yani dünyaya belki 40 yıl açısından dünyaya baktığımızda insanlık tarihinde hiç üretemediği kadar büyük bir servet üretti. Teknolojik açıdan hiç gelişmediği kadar büyük bir gelişim gösterdi vesaire vesaire. İşte bu mesela devletlerle özel sektör arasındaki ilişkiden de kaynaklandı. Büyük bir servet ürettik, büyük bir başarı da gösterdi, bir yaratıcılık da gösterdi insanlık o açıdan bakarsak. Hani ama bunu nasıl paylaşacağı konusunda da bir model geliştirdiği söylenemez. Yani burada bir işte pandemi bize bunu gösterdi. Servet üretme konusundaki beceri böylesine büyük bir küresel salgınla karşı karşıya kaldığımızda bizi kurtaracak bir şey değilmiş, yani bir servet değilmiş bu. İşe yarayan bir servet değil. Yani insanlığın toplumu açısından işe yarayan bir servet olmadı. Tam da bunu yeniden düşünmeye ihtiyacımız olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum.
Çok teşekkürler. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 45 geçe bir sonraki film başlayacak. Bu öncelikle katılımınız için Yaşama Dair Vakıf kurucusu ve Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Mehmet Ali Bey, size çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Yaptığınız bu güzel çalışmaları da aslında takip etmek isteyenler Yaşama Dair Vakfın sitesinde yaptığı araştırmalar da var detaylı olarak. Yaptığı etkinlikler, eğitimler, çalışmaları da detaylı inceleyebilirsiniz. Bireysel olarak ben bayağı okudukça, katıldıkça bayağı feyiz alıyorum. Yeni bir kurum olarak da aslında o yapılan çalışmalarla. O yüzden katılımınız için sizlere tekrar teşekkür ederim. Destekleri için UNDP Türkiye'ye ve tabii ki 6 Aralık'a kadar devam edecek Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni de izleyebilirsiniz diğer filmleri. Bu bir sonraki film 12.45'te başlayacak. Tekrar katılımınız için teşekkürler. Bir sonraki Sürdürülebilirlik gündeminde görüşmek üzere.